Bildiğiniz gibi popüler olmayan psikolojiyi artık Salus'la birlikte sizlere ulaştırıyoruz. Salus'un yetkin ve deneyimli psikologlarından online terapi alabilir ve ilişkisel sorunlar, kendini tanıma süreçleri, kariyer hedefleri gibi farklı alanlarda bir uzman desteğine kolayca ulaşabilirsiniz.
Merhaba, ben Eda Kurtuluş.
Ben Özge Orbay.
Bu programda popüler psikoloji söylemlerini hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı olacak şekilde bir bütün olarak ele alıyoruz. Dileriz dinlediğiniz her bölüm sizi kendinize yakınlaştırsın. Merhabalar, popüler olmayan psikolojinin bu bölümünde psikolojik sağlamlık konuşacağız. Oldukça bize talep gelen konulardan birisi. Özgeciğim, o yüzden de bir tanımla başlayalım istiyorum. Sen nasıl tanımlarsın psikolojik sağlamlığı?
Böyle genelden özele doğru gidelim istiyorum. Psikolojik sağlamlık, hayatın bize getirdiği zorluklara rağmen bir büyüyebilme becerisi gösterebilmemiz demek en genel hatlarıyla. Ve bu çatışmalar bizi yavaş yavaş donanım kazanmaya ve birazcık daha büyümeye ve daha büyük olaylara hazır olmaya itiyor. Biraz daha küçük bakarsak, bu büyümenin olabilmesi için karşıma çıkan ve psikolojik olarak zorlayıcı olan olaylar karşısında benim bir uyum yapmam da bekleniyor. Dolayısıyla psikolojik sağlamlık, bütün bu uyum süreçlerinde benim nasıl davrandığımı, yani olayı nasıl karşıladığımı, hissettiklerimi, olayla ilgili düşündüklerimi, bu kavrayışımı nasıl davranışa dönüştürdüğümü, ne sonuç aldığımı ve alamadığımı da aslında araştırıyor. Bunların hepsine biz psikolojik sağlamlık diyoruz. Son zamanlarda da çok fazla duymaya başladık bu kavramı. O yüzden belki sen de söylemek istersin, neden bu kadar çok konuşuyoruz, niye ihtiyaç duyulmaya başladı buna? Önemli buluyorum.
Evet, yani belki de içinde olduğumuz aslında küresel çok fazla değişiklik de var. Yani ülke olarak geçirdiğimiz afetler var. İşte bir COVID-19 salgını oldu. Yani psikolojik sağlamlığı konuşmaya ihtiyaç duyduk bence. Yani böyle çok arka arkaya birçok zorlayıcı şey oldu. Ve böyle olunca da psikolojik sağlamlığı nasıl tutabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, biraz daha aslında dikkatimize girmeye başladı. Aslında psikolojinin daha önceden beri üstünde çalıştığı bir konu olmasına rağmen bir şeylerde zorlandıkça bu kavram aslında daha fazla bilinmeye ihtiyaç duydu diye düşünüyorum.
İlk 1999'da ülkemizde psikolojinin de, klinik psikolojinin de özellikle tanınması gene bir depremin üzerine olmuştu. Tabii ki psikolojik etkileri yoğun olan travmatik bir yaşantıydı o. Ama ondan sonra da senin dediğin gibi dünyada durulmadı yani. Sadece burada değil, bütün dünya genelinde bir sürü işte yangınlardan tut da savaşlara kadar, iklim değişikliğine kadar bir sürü şey yaşıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla oralarda durmak, olup biteni anlamak, göğüslemek, ona göre hayatını yeniden revize etmek gerekti.
Gerekti. Doğru söylüyorsun. Hakikaten öyle.
Bir de ne oldu biliyor musun, felaketlerle birlikte? İnsan ömrü de uzadı. Eskiden 27 yaşında, 35 yaşında, bilmiyorum kaçtıysa, yavaş yavaş sağlık sektörünün de ilerlemesiyle, teknolojinin ilerlemesiyle, buluşlarla, keşiflerle insan hayatı da uzamaya başladı. Şimdi aşağı yukarı işte 90-100 yaşlarına kadar insan hayatının uzayabildiğini görüyoruz. Ve dolayısıyla daha da sağlam olmak gerekiyor. Çünkü çok çeşitli yaşam olaylarıyla da karşı karşıya kalıyoruz bu kadar uzun süre boyunca.
Diğer tarafıyla teknolojinin ilerlemesi de bir faktör. Yani belki ben eskiden bu kadar dünya ile ilgili bilgi sahibi değildim. Daha küçük ölçekli bir şeylerden haberdar olabiliyordum ya da ayrıntısını çok öğrenmiyordum. Ama ben şu anda başka bir yerde gerçekleşen bir olayın ayrıntısını, görüntülerini, buna maruz kalabilirim, görebilirim. Yani çok fazla bilgi var, çok fazla şeye maruz kalıyoruz. O yüzden de işte burada sağlamlık aslında biraz daha ön plana geliyor.
Bilmek de insanı tedirgin eden bir şey. Bilginin kendisiyle bile baş etmek gerekiyor. Yani öyle bir zaman ki. Peki birkaç tane bileşeni var psikolojik sağlamlığın. Onlara bir bakalım. Benim önümdeki listede öyle görünüyor ki bilişsel esneklik, hayata açıklık, kontrol edebilme hissi, öz düzenleme becerisi. Bunlar arasında, bunların olduğu durumlarda bir kişide psikolojik sağlamlığın olduğundan bahsedebiliriz. Biliyoruz. Diğer taraftan nasıl algılanmaması gerektiğiyle ilgili de bir şey söylemek gerek. Hayatın getirdikleri karşısında hiç bana bir şey olmuyor, hiçbir şey hissetmeksizin, üzülmeksizin, kırılmaksızın, kızmaksızın, korkmaksızın, utanmaksızın bunlarla karşılaşıyorum değil. Kesseler acımaz değil. Etkilenmiyorum, çok güçlüyüm değil. Esneklik, açıklık, belli bir kontrol hissi ve öz düzenleme, bahsettiğimiz bileşenler arasında.
Evet, yani zaten şöyle düşünürsek esneklik bu noktada oldukça önemli bir aslında bileşenin psikolojik sağlamlığın. Yani çünkü bir gelişim şeyine baktığımızda da hani fiziksel olarak gelişimimize baktığımızda yani doğduğumuz anda çok esneyiz. Bir çocuğu hareket ettirmek işte onun işte esnekliği bambaşkadır. Ama katılık böyle yani yaşla beraber de gerçekten fiziksel olarak da gördüğümüz, gözlemlediğimiz bir şey. O yüzden bir canlılıktır da yani esneklik. O yüzden esnek olabilmek psikolojik sağlamlığın oldukça önemli bileşenlerinden birisi. Ama esneklik dediğimizde ne anlıyoruz? Yani ya da bundan ne anlamamız gerekiyor? İşte aslında biraz önce senin söylediğinle de bağlantılı olabilecek bir şey bu. Yani çünkü ben hep bir olaya aynı şekilde cevap verirsem ve psikolojik sağlamlığı böyle kafamda bir tanım üzerinden oturtursam o zaman aslında bu bir katılık oluyor farkında olmadan. Yani biraz aslında olaya göre değişebilen bir şey de biraz dinamik bir durumda psikolojik sağlamlık. O yüzden tanımını yapmak bileşenleri anlatmadan çok mümkün olmuyor. Daha çok ne değildir üzerinden gitmek daha anlamaya yardımcı olan bir kavram haline geliyor. Yoksa işte her karşılaştığın olayla işte onun karşısında hisset değil aslına bakarsan. Evet, psikolojik sağlamlığı duyguları bilmekle bağlantısı var. Ancak bazen de psikolojik sağlamlık bir şeyi duyarsızlaşmayı da gerektirebilir. O yüzden buradaki esneklik duruma göre pozisyon alabilmeyi içeren bir şey. Bir tarafı da bu esnekliğin bilişsel olarak esneyebilmekte, olaylara verdiğimiz anlamı değiştirebilmekte. Mesela bir örnek üzerinden bunu anlatırsak, diyelim ki sen beni aradın ve telefonunu açmadın. Ben şöyle bir yorum yapıyorsam benim oradaki durumum değişir. İşte Özge telefonumu açmadı, işte kesin benimle küstü dersem burada bununla telaşa kapılabilirim. Arka arkaya arayabilirim, seni rahatsız edebilirim ya da seni de paniğe kaptırabilirim. Burada psikolojik esneklik aslında şunun gibi bir şey olabiliyor. İşte seanstadır diyebilmek, uyuyordur diyebilmek, hastadır diyebilmek, diğer alternatifleri de burada göz önünde bulundurabilmek ve burayı biraz çeşitlendirebilmek gibi. Çok temelde basit bir örnekte anlatacak olursak bu şekilde anlatabiliriz bu
evet,
kısmı.
Yani bu esneklik de çocukluktan itibaren geliyor aslında. Yani ben de büyüdüğüm evde olaylara farklı farklı bakılabildiğini, anlamak için ne olduğunu, bir çaba göstermenin de mümkün olduğunu görüyorsam ve çabalamak üzere destekleniyorsam, cesaretlendiriyorsam, anlamlandırabilmek üzere cesaretlendirebiliyorsam o zaman çok küçük yaşlardan itibaren bu becerim benim gelişiyor ve sonraki hayatımda da o küçükken edindiğim deneyimler doğrultusunda bu esnekliği kendime sağlayabiliyorum en azından. Sorabiliyorum yani Eda ölmediyse telefonumu niye açmıyor olabilir diye diyelim ki ben seni aradım. Düşünebilir hale geliyorum. Bir kısmı geçmişten itibaren gelen bir esnek zihin yapısı, eğitilmiş bir esnek zihin yapısı. Sonra da deneyimlerle bunu öğrenebilmek, terapi yardımıyla da öğrenebilmek mümkün gibi gözüküyor.
Bunu duyduğun andan itibaren de aslında uygulanabilir. Yani psikolojik sağlamlık çünkü geliştirilebilen dinamik bir süreç gibi düşünürsek ben şimdi bunu dinlerken kendimi ne yapmadığımı fark ediyorsam zorlayabilirim de yani bu noktada neden başka türlü açmamış olabilir gibi çeşitlendirebilirim ya da yaşadığım başka bir zorluk üzerinden farklı alternatifler üretmekle ilgili kendi odamı oraya çekebilirim. Bu da aslında psikolojik sağlamlığın bir başka ayağı da zihnini bir yerde tutabilmek, zihnini başka düşüncelerden biraz uzaklaştırabilmek ve bazen işte bazı duyguları erteleyebilmek gibi.
Aslında inançları da esnetmeye yardımcı olan bir şey. Bu hayata açıklık diye bir maddeden de bahsettik ilk başta sayarken. Hayatın getireceklerine açık olabilmek için de hayat şudur budur, ben şöyle bir insanım ve bunlar benim başıma gelebilir ve bunlar gelemez gibi katı bir takım yaşantılarım varsa bu esnekliği geleceğe bakarken de kullanmıyorsam, kullanamıyorsam, bir değişkenlik gösteremiyorsa algım olayları değerlendirirken o zaman yeni durumlara da açık hale kendimi getiremem. Açıklık olmazsa öğrenme de olmaz. Dolayısıyla bu esnemeyi sürdüremem yani ömür boyu sürmesini beklediğimiz bir şey bir tarafıyla.
Kesinlikle çünkü öğrenmemiz gereken başka konularda olabilir. Kendimizi geliştirmemiz gerekebilir. Ve şu anda aslında çok hızlı bir değişim var. Yani teknolojinin ilerlemesiyle beraber. O yüzden de esneklik bizim hem adaptasyonumuzu hem de sağlamlığımızı etkileyecek bir şey. Kesinlikle.
Bu bizim Gestalt terapide de bir kişiliksizleşmeye bir övgümüz vardır. Yani olayları farklı farklı algılayabilmeyi, her yerde farklı davranmayı, denemeye, açık olmaya ve türlü duyguları hissedebilmeye kişinin izninin olması hakikaten bunu temelde sağlıyor. Ve bir öz denetleme, öz düzenleme halini de beraberinde getiriyor.
Özge, burayı biraz açsana. Çünkü bu kavramlar da önemli kavramlar. Öz düzenleme için ne dersin?
Neyi düzenleyebilirim? Kendi varlığımla ilgili birkaç tane şey sayabiliriz. Bir kere duygularım var, değil mi? Olaylarla, özellikle de zorlayıcı yaşam olaylarıyla karşılaştığım zaman ilk sinyali ben bir duygu hissederek alıyorum. Bir şey oluyor, şaşırıyorum veyahut da korkuyorum veyahut da çok utanıyorum. Ya da sinirleniyorum ya da hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. Ya da heyecanlanıyorum gelecekteki bir şeyin fikri geldiği zaman. Bu duyguların ne anlama geldiğini okuyabilme becerisini anlıyorum, bir. İkincisi, bu duyguların yüksekliği, coşkunluğu, aşkınlığı benim kaldıramayacağım kadarsa, kapasitemin üstündeyse kendimi regüle etmeyi, yavaşlatmayı, kendi duygumu kapsayabilir hale gelmeyi, en azından duyguyu yatıştırıp tekrar düşünebilir olmayı anlıyorum. Önce duyguları düzenlemekten bahsetmek mümkün. Sonra düşüncelerim de var. Tabii ki az önce konuştuğumuz şeyi buraya da copy paste yapabiliriz. Yani olaylarla ilgili değerlendirmelerim. Bir duyguyu hissettim, olayın da ne olduğunu anlamaya uğraşıyorum. Kendimi anladıktan sonra. O zaman olayla ilgili düşüncelerim tek bir yönde mi, ona bir bakmak mümkün. Çeşitlendirilebilir mi bu bakış açısı, ona bir bakmak mümkün. Kendi kendimi böyle yükselttiğim düşüncelerim varsa belki onları durdurmak, azaltmak mümkün olabilir. Senin deminki telefon örneğinde olduğu gibi, işte Özge açmıyor, işte küstü bana küstü diyorsan, yani hani yok, bir dayanağın yok, bir sakin ol bakalım. Kendi bunu söyleyerek sen ne yapıyorsun yani? Yükseltmek mi istiyorsun, yoksa sen gerçekten benim telefonumu neden açmadığımı mı anlamak istiyorsun? Amacından sapmadan kendini orada tutabilmeyi anlıyorum. Bir de belli bir davranışsal değişiklik gösterebilmeyi anlıyorum. Karşıma çıkan bir sorunu çözebilmek için hep yaptığımdan farklı yöntemleri bulma konusunda yaratıcı olabiliyor muyum, olamıyor muyum? Yaratıcılığı gösterirken olayların sonuçlarıyla ilgili çıkarımlarda bulunabiliyor muyum, bulunamıyor muyum? Bunları bakabilmek, görebilmek, görünce de değiştirip dönüştürebilmeye açık olmayı söylüyorum aslında.
Aslında birçok beceriyi bir arada kullanmak gibi de, yani mesela bu telefon açmamada hissettiğin kaygıda da dediğin gibi, yani o sakinleştirmek bir dakika çok güzel ve hala devam ediyorsa kaygıyı da birazcık kaygıyı hafifletebilecek bir davranışa dönüştürmek de yine buraya eklenebilecek şeylerden birisi de. Değil mi? Bir yürüyüşümü çıkartacağım kendimi, işte meditasyon mu yapacağım, film mi açacağım, yani en azından sen telefonda olmasın gözüm diye ve tüm kaygımı orada tutmamak için dikkatimi dağıtabilecek şeyler yapabiliyorum da aslında psikolojik sağlamlığa hizmet edecek. Davranış repertuarı gibi değerlendirebileceğimiz bir şey de.
Evet. Bütün bunlar olduğunda da bir kontrol algım oluyor hayatla ilgili. Yani biri telefonumu açmazsa böyle böyle böyle şeyler de yapabilirim. Ya da ille de istiyorsam şu yollarla ona ulaşabilirim gibi. Huzurlu da bir yer yani böyle anlatırken.
Psikolojik sağlamlık, doğru söylüyorsun, çok önemli bir şey de aslında. Yani benim bu noktada kendim bir şey üzerinde kontrolüm olduğunu hissedebilmem. Yani çünkü kontrol hissedememek, belirsizlik, tahammül etmesi zor durumlar yani bizim için. O yüzden de burada kontrol algısını oluşturacak şeyler, egzersizler eklemek de psikolojik sağlamlığa yardımcı olabilecek şeyler gibi değerlendirebiliriz. Belki nefes egzersizleri bu noktada yapılabilir.
Ondan sonra... Mindfulness pratikleri var. Evet. Çok popüler şimdi. Erişimi de kolay.
Bir sürü app var bununla ilgili, ulaşılabilecek ücretsiz app'ler var. Bunlar mesela gene aslında burayı destekleyecek, güçlendirecek şeylerde. Çünkü nefesin de aslında, nefes egzersizinin aslında kolay, yani herkesin her yerde ulaşabileceği çok kolay pratikleri var. Ve orada amaç da aslında şu oluyor. Kişiye bu nefesi kontrol ederek bir duygusunu kontrol edebildiğini, azaltabildiğini, sakinleştirebildiğini, kontrolün tekrardan ufak ufak ona geçtiğiyle ilgili bir düşünce yaratabilmek. Çünkü evet, bunu kontrol edebiliyorsam başka şurayı da edebilirim diye oraya minik bir aslında anı ekleyebilmek ve sonra o anıdan referansla belki başka şeylere cesaret edebilecek bir duruma gelmek.
Bazen de beklemeye de hazır olabilmek, kendini hazırlayabilmek demek. Öyle zamanlar olur ya, böyle bir şey yapmak istersin, denersin, şartlar bir türlü yolunda gitmez, denersin, bir yerde biter, geri düşersin. Tam vazgeçecek noktaya gelirsin, ay içinden gene bir şey dürter. Yani böyle bir yılgınlıklar, hayal kırıklıkları, farklı farklı olaylar karşısında olabildiği gibi tek bir amaç üstünde yoğunlaşmışken de insan yaşayabiliyor. Bu becerilerin hepsi olduğu yerde düştüğünde kalkmak, devam edip etmeyeceğine karar verebilmek, ne kadar ısrarcı olmayı arzu ediyorsan o konuda kendini motive tutabilmek de mümkün hale geliyor.
Çok kıymetli çünkü aslında biraz yılmazlık yani. Evet, yani işte bir şeyle ilgili hayal kırıklığına uğrasan bile kendini tekrardan motive edip o amaç doğrultusunda tekrardan orada bir denemeye ikna edebilmek. Diyelim ki istediğine ulaşamadığında hedefi değiştirerek neyi az elde edebileceğini araştırmak da önemli şeylerden birisi bu noktada. Hatta benim de bunun bir güzel bir örnek okudum bir kaynakta. Şöyle şundan bahsediyordu. Bir araba firması ve böyle hayali araba üretmek. Bu kişi, bu firmanın sahibinin amacı, isteği. Ama yani o kadar aksilikler oluyor ki işte dünya savaşı çıkıyor. Zaten işte hiçbir yerde metale ulaşılamıyor. Dünyada kriz var. Öyle oluyor, yok sonra bombalanıyor fabrikası. Vallahi. Öyle o yetmiyor, işte deprem oluyor. O yetmiyor, başka bir şey oluyor. Böyle 4-5 kere bir hayal kırıklığı. Ama her seferinde tekrardan fabrikayı bir şekilde tekrardan çalışır hale getiriyor. Daha sonra artık yani materyale ulaşılamıyor. Ham maddeye ulaşılamıyor. İşte dünyadaki aslında bu kıtlıktan dolayı, dünya savaşı sonrasında oluşan şeyden sonra. Sonra ne yapabilirim, ne yapabilirim? İnsanların arabaları da yok ve herkes bisikletle bir yere gitmeye başlıyor. Ve yoruluyorlar çünkü mesafeler uzun. İnsanlar için çok pratik olmuyor bunu kullanmak. Sonra ne yapabilirim, ne yapabilirim? Motor yapayım ben bunlara diyor. Evet, ve sonra bisikletlere motor takıyor. Ve bisikletlere motor takıp motosikletler başlıyor. Ve sonra bunu ihracatını yapmaya başlıyor. Derken sonra ilk baştaki hayaline tekrardan geri dönüp araba üretmeye başlıyor.
Seneler sonra başlangıç noktasına. Ya ne kadar bir dirayet gerektiren bir şey hakikaten.
Ya bu mesela psikolojik sağlık olmadan yapılabilecek bir şey değil.
Bir örneği. Evet.
Ya hayal kırıklığına açık olmak diğer tarafıyla. Belki işte bu iki kavramı bir arada ele almamızı gerektiren kısmı da burası. Yani bir şeyi niyet edebiliriz, hevesimiz olabilir ve yani bir sürü şey olabilir bunu yapmaya çalıştığımız sırada. İşte bizim dışımızda bir sürü şey de olabilir. İşte deprem de olabilir, savaş da çıkabilir, kıtlık da gelebilir. Ama ben onu başka türlü nasıl yapabilirim diye araştırmak. O zaman beni hem amaçtan çıkartmıyor, hem de hayata bağlayan bir şey de aslında. Psikolojik sağlamlık biraz hayata bağlı olmakla da ilişkilendirdiğim bir kavram.
Bu açıdan çok kırılganlıkla gerçekten el ele gidiyorlar. Yani bütün duygulardan geçebilmeye iznin olması. O duygularla ne yapacağına karar vereceğine dair, verebileceğine dair bir güven duyuyor olman. Kırılganlığı da ben böyle en genel haliyle insan olmak gibi tanımlamayı seviyorum. Hakikaten bütün dünya duygular insan için. Hayal kırıklığı da bunlardan bir tanesi. Utanç bunlardan bir tanesi. Bazen yılgınlık, öfke bunlardan bir tanesi. Ne olursa olsun o duyguyla ne yapabileceğine karar verebilirsin. Bu hissin sende olması sağlamlıkla çok el ele yürüyor diye düşünüyorum. Evet, peki bütün bunlara baktık, böyle bir kontrol hissi de elimize aldık ve duygulardan da geçebilmeye iznimiz var. Biraz da pekiştirmek istiyoruz. Birkaç yöntem de yanına bunun eklenebilir bu psikolojik sağlamlığı güçlendirebilmek için. Mizah bunlardan bir tanesi. Senle benim de çok kullandığımız bir şey. Güleriz, üzücü şeyleri de gülerek konuşuruz. Kolaylaştırdığını düşünürüz. Hayatta da aslında böyle bütün yaşantılara bir de mizahi bir açıdan bakabilmek, esprisini yapabilmek, dalgasını geçebilmek, özünden kopmadan, tabii ki yok saymadan, ama yaşamayı, deneyimlemeyi kolaylaştıracak hale getirebilmek için önemli şeylerden bir tanesi. Bununla birlikte sanat da belki konuşulabilir.
Kesinlikle. Sanatın hem kontrol hem de aslında mizahla da bir bağlantısı var. Yani çünkü sanatın şöyle şeyler gösteriyor yapılan araştırmalarda. Çünkü sanat bir şeye başlarken çok da sonucunu bildiğimiz bir şey değil. Yani bir parça çıkartmak, bir resim yapmak, yani insanın belirsizlikle başa çıkmasını kolaylaştıran bir süreç olduğuna dair sonuçlar ortaya çıkıyor. O yüzden de hani sanat aslında gerçekten belirsiz bir şeye başladığında neye dönüşeceğini bilmek. Biraz da mindful bir şey de diğer tarafıyla. Oradasın, akıştasın ve yaptığın şeyin içindesin. O yüzden aslında psikolojik sağlamlığı birçok farklı şekillerde besleyecek bir tarafı var sanatın. Bir de insan duygularını ifade etmeyi kolaylaştırıyor diğer tarafıyla. Mesela işte ne bileyim, kuvvetli bir müzik dinlemek öfkeliyken o duyguyu hissetmeye, yaşamaya ve belki biraz arkada bırakmaya yardımcı olabilecek bir tarafı var. Ya da bir şey sakinsem, o duygumu açığa çıkartmak istiyorsam, onun bana hissettireceğini varsa, bu bir ebru yapmak da olabilir, klasik müzik dinlemek de olabilir. Bu halimi ortaya çıkartmasında, kabul etmeme, yaşamama katkı sağlayacak bir tarafı muhakkak ki var. Yani aslında biz bunu sanat gibi düşünmesek de bu her zaman işte duvara, yani ilk insanlar duvara da bir şeyler yaptılar. Çünkü neden? Bu bir hem ifade etme isteği hem de insan kendine neyin iyi geleceğini bir şekilde buluyor. Yani o yüzden artık biz biraz daha bunu işte ölçüp biçme şansımız var. Bununla ilgili yapılmış araştırmalara bakarak burayı destekleme şansımız var. Ama herhangi bir şey olmasa da dönüp baktığımızda insanlığın belki ilk yıllarına insan gene kendini iyi bulacak, kendini sağlam tutacak bir şey bulmuş.
Evet, evet. Sadece bunlar değil aslında, işte inanç sistemleri de eklenebilir, spiritüel çalışmalar, bir dinin mensubu olmak, din değilse bile belli bir inanç, evrenin varlığıyla ilgili belli bir inanç, yaşamla ilgili belli bir inanç sahibi olmak da insanın sağlamlığını artırabiliyor ve bir sığınma hissini, bir güvende hissetme hissini, tevekkülü yanında getirebiliyor bütün bu yaratıcılığın ve esnekliğin yanında.
Bir de düzende de tutuyor, yani hani biraz belirsizliği ortadan kaldıran bir şey, yani hayatın amacını, önünü, sonunu, sonrasını da hani eğer ki bir semavi dinse benim inandığım şey bu noktada bana sunmuş oluyor. O yüzden de önemli bir şeyi var, yani ibadetleriyle beni düzende tutuyor, kontrol hissimi elime veriyor. Yani inanç bu noktada psikolojik sağlamlığın önemli bir ayağı, ama tabii hani orada din nasıl olarak algılanıyor ya da bu din ve inanç, belki ikisini ayırt etmek gerekiyor. Hani gerçekten sevgi dolu bir şey mi? Burayı önemsiyorum.
Aidiyet bölümünde konuştuğumuz gibi belki de, yani körü körüne inandığım, aidiyeti sağlamak için girdiğim ve sadece bunu sağlamak için girdiğim ve kendimi çok kısıtladığım bir şekilde orada bulunuyorsam tabii ki bana iyi gelmeyecektir. Psikolojik sağlamlıktaki bizim konuştuğumuz şey başından beri değil mi? Belli bir esneklik ve yaratıcılık geliştirebilmek üstüne ve anlamlandırabilmek üstüne. Eğer ki daha böyle bir çabayla, görme çabasıyla, güvende hissedebilme ve yolumu bulabilme çabasıyla yaptığım bir şeyse, o zaman neden olmasın, açıcı da olacaktır. Son olarak bir de oyunculuk, değil mi? Böyle bir ne düşünürsün bununla ilgili? Oyunculuk da insanı hayatta güçlü kılan şeylerden birisi gibi.
Ya evet, o özellikle çocuklar yani bu konuda işte hem çok mindful bir şey, oyun oynarken başka bir şeye adapte olmamaları, dikkatlerini vermemeleri, kolaylaştırmaları, kendini hazırlaması herhangi bir şeye. O yüzden de önemli bir ayağı olduğunu düşünüyorum, ama tabii ki ne oluyor? Zaman içerisinde belki oyunculuğu bırakıyoruz. Olmaması gereken bir şey olduğunu düşünüp peki yetişkinlik dünyasında
yakışmıyor gibi geliyor ama halbuki çok açıdan olaylara başka türlü bakmayı ve kendini toparlamayı ve yeni yollar bulmayı kolaylaştıran da.
Bence dünyanın en güzel sözlerinden biri. Hadi oynayalım.
Hadi oynayalım.
Oynayalım mı?
Bence burası durmak için de harika. Bu sözü hiç kimse unutmasın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Salus'la birlikte sizlere ulaştırdığımız popüler